Ayrım 14. Ayrımcılık yasağı. Kavram, hukuk, izleme ve belgeleme. İdil Işılgül, Ulaş Karan. Sayfa 100. Madde 153. Türk Ceza Kanunu'nun 153. maddesi de ayrımcılıkla yakın bağlantısı olan nefret suçları açısından ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçunu düzenlemiş ve düzenlemede tahkir maksadıyla zarar verme ağırlaştırıcı neden olarak yer almıştır. Madde metni şu şekildedir. 1. İbadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya, mezarlara, bunların üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak yapılan yapıları yıkmak, bozmak veya kırmak suretiyle zarar veren kişi, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2. Birinci fıkrada belirtilen yerleri ve yapıları kirleten kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 3. Birinci ve ikinci fıkralardaki fiillerin, ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla işlenmesi halinde verilecek ceza 3'te 1'i oranında artırılır. 2006, 2007 ve 2008 yılları içerisinde bu suçtan dolayı 148 dava sonuçlanmış, yargılanan 181 sanıktan 64 kişi çeşitli mahkumiyetlere çarptırılmıştır. Bu suçların hangi saikle işlendiğine dair bir bilgi mevcut değildir. Bakınız http://www.adlisicil.adalet.gov.tr erişim 16-12-2009. 2009 yılına ait veriler henüz yayınlanmamıştır. Yine nefret suçları kapsamında değerlendirilebilecek bu suçla ilgili düzenlemenin etkililiği hakkında yeterince bir bilgi bulunmamaktadır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın AGİT, Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından nefret suçları kapsamında yayınlanan bir çalışmada, AGİT katılımcısı 56 ülkeye nefret suçlarıyla ilgili gönderilen anketleri 47 katılımcı ülke doldurmuş ve geri göndermiştir. Türkiye de bu ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye tarafından nefret suçlarıyla ilgili istatistik toplandığı belirtilmiştir ve bu verilerin toplanması konusunda Adalet Bakanlığı'nın yetkili olduğu belirtilmiştir. OSCE bölü ODHR Hate Crimes in the OSCE Region Incidents and Responses Annual Report for 2008 Kasım 2009 Varşova Sayfa 14-15 http://www.osce.org/odihr/40203 Erişim 16-12-2009 Toplanan bu veriler ayrımcılık temellerinde değil suç bazında derlenmektedir ve bu suçlar hakaret, kin ve düşmanlığa tahrik ve ibadethanelere zarar verme olarak belirtilmiştir. AGE sayfa 17-18 Madde 216 Türk Ceza Kanunu'nda yer alan bir diğer madde de ayrımcılığı doğrudan suç haline getirmese de bu konuda toplumda oluşabilecek kin ve düşmanlığın önüne geçmek için düzenlenmiş olan Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesidir. Bu madde eski Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesi yerine öngörülmüştür. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama başlıklı maddenin metni şöyledir. 1. Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2. Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 3. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu maddeye göre, ırkçı veya başka biçimde ortaya çıkabilecek çeşitli aşağılama içeren veya şiddete yönelik ifade ve hareketler kamu düzeni için tehlike doğurduğu veya açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı durumlarda cezalandırılmaktadır. Bu maddenin eski düzenlemesi genellikle düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlama amaçlı kullanılmışsa da, özellikle Ermeniler, Romanlar, Çingeneler gibi etnik grupları yoğun olarak hedef alan söz ve davranışlar içinde kullanılabilmesi mümkündür ve bu amaçla olumlu bir düzenleme olarak kabul edilebilir. Uygulamada ise söz konusu madde çoğunlukla olumlu yönde uygulanmamaktadır. 2006, 2007 ve 2008 yılları içerisinde bu suçtan dolayı 303 dava sonuçlanmış, yargılanan 842 sanıktan 138 kişi çeşitli mahkumiyetlere çarptırılmıştır. 2009 yılına ait veriler henüz yayınlanmamıştır. Bakınız http://www.adlisicil.adalet.gov.tr erişim 16.12.2009. Irk ayrımcılığının ortadan kaldırılması komitesi tarafından 2009 yılı Mart ayında Türkiye hakkında yayımlanan sonuç gözlemlerinde Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike doğuracak eylemlerle sınırlandırıldığı, diğer hususların yanı sıra kamu güvenliği açısından tehlike doğurmayacak şekilde düşmanca eylemlere tahrik etmeye yönelik ifadelerin yasanın kapsamı dışında kaldığı kaydedilmiştir. Komite, Türk hukukunun her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmenin 4. maddesindeki yükümlülükleri tam olarak kapsamamasından ve Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinin sözleşmeyle güvence altına alınan haklarını savunan kişilere karşı uygulanmasından kaygı duyduğunu vurgulamıştır. Komite, Türkiye'yi Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinin sözleşmeyle uyumlu bir biçimde yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamaya yönelik önlemler almaya davet etmiştir. Irk ayrımcılığının ortadan kaldırılması komitesi, sonuç gözlemleri Türkiye 24.3.2009 CERD bölü C bölü TUR bölü KO bölü 3. Irkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu'nun 3. Türkiye raporunda da ifade ettiği gibi söz konusu madde azınlıktaki grupları hedefleyen sözlü, yazılı ya da diğer eylemlere fiilen uygulanmamaktadır. ECRI 3. Türkiye raporu Strasbourg 15 Şubat 2005 http www.joe.int/t/dghl/monitoring/ Ekri bölü Country by Country Turkey Tur CBC 3-2005-5 Tur PDF erişim 2-11-2009. İş Kanunu. Türk hukukunda ayrımcılığın gündeme geldiği en önemli alanlardan biri olan iş yaşamında da ayrımcılığı yasaklayan bir düzenleme mevcuttur. 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu, eski İş Kanunu'nun aksine eşit davranma ilkesi başlıklı 5. maddesinde ayrımcılık yasağına yer vermiştir. Bu konuda ayrıntılı bir makale için bakınız Kübra Doğan Yenisey, İş Kanunu'nda Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı, Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Birleşik Metal İş Sendikası Yayını, 2006 bölü 4, sayı 11, İstanbul, 2006. Madde metni şöyledir. İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında, işçi 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 31. maddesi hükümleri saklıdır. 20. madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur. Eşit davranma ilkesi başlığı altında iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamayacağı, işverenin esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamayacağı, İşverenin biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamayacağı, aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamayacağı, İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanmasının daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmayacağı, iş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki hükümlere aykırı davranıldığında işçinin 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebileceği belirtilmiştir. Yine aynı maddede ispat yükünün yer değiştirmesi ilkesine de yer verilmiştir. Madde, işverenin yukarıdaki hükümlere aykırı davrandığını, işçinin ispat etmekle yükümlü olduğunu, ancak işçinin bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyması halinde, işverenin böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olduğunu ifade etmiştir. Kanunun 5. maddesi, istihdam ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılığı yasaklamaktadır. Eğer işveren bu maddede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmezse, çalışan kişi 4 aylık ücreti tutarına kadar tazminat talep edebilmektedir. Kişi ayrıca iş kanununun fesin geçerli sebebe dayandırılması başlıklı ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenlerle iş sözleşmesinin fesinin geçerli bir fesih oluşturmayacağına dair 18. maddesi kapsamında mahrum kaldığı diğer haklarını da talep edebilir. 18. madde ile bağlantılı olan ve geçersiz sebeple yapılan fesin sonuçlarını düzenleyen 21. madde ise şöyledir. İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek fesin geçersizliğine karar verildiğinde işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmazsa işçiye en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem fesin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. İş kanununun 5. maddesi, anayasada yer alan hükümler dışında, çalışma hayatında ayrımcılığın açıkça yasaklandığı ilk düzenleme olması nedeniyle önemlidir. Bu hükmü özel ve önemli kılan bir diğer unsur, doğrudan ve dolaylı ayrımcılık kavramlarını ilk defa mevzuata dahil etmiş olmasıdır. Maddenin gerekçesinde de açıkça ifade edildiği üzere hükmün tasarlanmasında Avrupa Birliği çalışma müktesebatı dikkate alınmıştır. Bu düzenleme olumlu olmakla beraber söz konusu maddenin uygulaması karşılıklı bir iş ilişkisinin doğumundan sonra geçerli olmaktadır. Ancak 5. maddenin gerekçesi daha ilk cümlesinde işverenin İşe almadan başlayarak tüm çalışma koşulları yönünden işçilere karşı eşit davranma yükümlülüğünden bahsetmektedir ve bu anlamda işe alım sürecinde uygulanmasının da mümkün olduğu belirtilmektedir. Özürlüler ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun. Türk hukukunda ayrımcılığı yasaklayan üçüncü önemli düzenleme 5378 sayılı özürlüler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanundur. Kanunun genel esaslar başlığını taşıyan 4. maddesinin A bendine göre, devlet, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, özürlülerin ve özürlülüğün her türlü istismarına karşı sosyal politikalar geliştirir. Özürlüler aleyhine ayrımcılık yapılamaz, ayrımcılıkla mücadele özürlülere yönelik politikaların temel esasıdır. Engellere karşı ayrımcılığı genel olarak yasaklayan bu madde yanında, 13. maddede meslek seçme ve mesleki eğitim alma, 14. maddede istihdam ve 15. maddede eğitim ve öğretim bakımından engellere karşı ayrımcılığın yasak olduğu ifade edilmiştir. 5378 sayılı kanun ayrımcılığı yasaklamışsa da ayrımcılığın ne olduğunu tanımlamamıştır. Bu çerçevede ayrımcılık hukukunda benimsenen farklı ayrımcılık türlerine ilişkin açık bir ifadeye yer vermediğini de belirtmek gerekir. Başka bir ifadeyle kanun doğrudan ve dolaylı ayrımcılık, taciz, makul, uyumlaştırma yapmama gibi farklı ayrımcılık türlerini açıkça ifade etmemiştir. Ancak özellikle istihdam ve eğitime ilişkin hükümlerinde bireyin ihtiyaçları gözetilerek gerekli düzenlemelerin yapılması yükümlülüğünün öngörülmesinden hareketle kanunun ayrımcılığın bir türü olan makul düzenleme yapma kurumunu Türk hukuk düzenine kazandırdığı söylenebilir. Diğer kanunlar. Devlet Memurları Kanunu. Kanunlar düzeyinde kamu hizmetlerinden yararlanma hakkı bağlamında halen yürürlükte olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 7. maddesi, devlet memurları görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar şeklindeki düzenleme ile kamu hizmetini alanlara yönelik ayrımcılığı yasaklamıştır. Bu eylemi gerçekleştiren memurlar içinse aynı kanunun disiplin cezalarını düzenleyen 125. maddesinin D fıkrasının I bendinde yer alan görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak düzenlemesi gereğince kademe ilerleme cezası öngörülmüştür. Ancak uygulamada bu düzenlemelerin ne derece hayata geçirildiği konusunda şüpheler mevcuttur ve düzenlemelerin etkili olduğunu söylemek güçtür. Siyasi Partiler Kanunu. Siyasi haklar ve özgürlükler bağlamında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda Anayasanın 10. maddesiyle de öngörülen kanun önünde eşitlik ilkesi düzenlenmiştir. Kanunun 82. maddesi, siyasi partilerin bölgecilik veya ırkçılık amacını gütmesini ve bu amaca yönelik faaliyette bulunmasını, 83. maddesi, siyasi partilerin herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu ilkesine aykırı amaç gütmesini ve faaliyette bulunmasını yasaklamıştır. Yine kanunun 12. maddesiyle parti tüzüklerinde üyelik için başvuranlar arasında dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre, sınıf ve meslek farkı gözeten hükümlere yer verilemeyeceği düzenlenmiştir. Kanunun 78. maddesinde siyasi partilerin dil, ırk, renk, din ve mezhep ayrımı yaratmaları ilgili yasaklar kapsamında yasaklanmıştır. Olumlu olarak görülebilecek tüm bu düzenlemelere karşın 1983 yılında kabul edilen kanun, yürürlükte olan anayasaya aykırılık taşıyan hükümler içermektedir. Anayasada geniş bir şekilde düzenlenen siyasi parti yasakları kanunla daha da genişletilmiştir. Bugüne kadar farklı etnik veya dini grupların haklarını savunmak amacıyla kurulan çok sayıda siyasi parti kapatılmıştır. Anayasada ve Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan yasaklar, farklılıkların korunması yönünde değil, inkarı ve yasaklanması yönünde yorumlanmış ve uygulanmıştır. Milli Eğitim Temel Kanunu. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, ayrımcılıkla ilgili düzenlemelere yer vermiştir. Söz konusu kanunun 4. maddesinde eşitlik bağlamında eğitim kurumlarının dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açık olduğu ve eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağına yer verilmiştir. Kanunun 8. maddesinde de herkesin fırsat eşitliğine sahip olduğu ifade edilmiştir. Kanunun düzenlemesi sadece sınıf, ırk, dil, din, cinsiyet, zümre ve aile ifadelerine yer vererek anayasanın 10. maddesindeki düzenlemeden ayrılmıştır. Bu düzenlemenin varlığına rağmen eğitimde ayrımcılık yasağı bağlamında çok sayıda sorun varlığını sürdürmektedir ve düzenlemenin etkili olarak uygulandığını ifade etmek güçtür. Radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanun. 6112 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanunda, ayrımcılığın yayın yoluyla gerçekleşmesinin önüne geçmeyi amaçlayan düzenlemeler yer almaktadır. Söz konusu kanunun 8. maddesinde çeşitli yayın yasaklarına yer verilmiştir. Kanunun 8. maddesinde, toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan yayınlara imkan verilmemesi düzenlenmiştir. İnsanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaması ve aşağılanmaması, kadınlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karşı şiddetin ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi, yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması ilkelerine de yer verilmiştir. Bu ilkelere aykırı hareketlerin ise 32. maddede yer alan müeyyidelere tabi tutulması öngörülmüştür. Olumlu olarak nitelendirilebilecek bu düzenlemenin varlığına karşın uygulamada radyo ve televizyon yayınlarında ırkçılık ve ayrımcılık içeren ifadelere sıklıkla rastlanılmaktadır. Buna karşılık yayın yasakları konusunda bugüne kadar kayda değer yaptırım uygulanmış değildir. Bu durum özellikle nefret söylemiyle mücadele açısından önem taşımaktadır. Türk Medeni Kanunu, çok kapsamlı bir şekilde toplumsal ilişkileri düzenleyen 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda derneklerle ilgili olan maddeler arasında yer alan 68. madde, dernek faaliyetleri kapsamında ayrımcılığı ortadan kaldırmak amacını taşımaktadır. Ancak maddenin kapsamı sadece bir derneğe üye olan kişiler arasında ayrımcılığı yasaklamaktadır. Ayrımcı faaliyetleri hedefleyen derneklerin kuruluşunu ya da bu yönde faaliyet yürüten derneklerin faaliyetlerini yasaklamamaktadır. Bu madde haricinde ayrımcılık yasağı kapsamında kanunda herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Kanunda derneklerin ayrımcılık yasağına aykırı faaliyet yürüttüğü durumlar için herhangi bir yasak veya yaptırım da öngörülmemiştir. Aynı durum dernekler kanunu açısından da söz konusudur. Dernekler kanunu ırkçılık veya ırk ayrımcılığı amacıyla dernek kurulması veya bu yönde faaliyet yürütülmesini yasaklayan veya yaptırım öngören bir düzenleme içermemektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nda ayrımcılıkla ilgili bir hüküm yer almaktadır. Kanun, korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetleri ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile faaliyet ve gelirlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir. Kanunun 4. maddesinde sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığının gözetilemeyeceği, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde önceliklerin muhtaç olma derecesi ve başvuru veya tespit sırası esas alınarak belirleneceğine yer verilmiştir. Kanunun düzenlemesi yine sadece sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı ifadelerine yer vererek anayasanın 10. maddesindeki düzenlemeden ayrılmıştır. Bu hükmün uygulamada ne derece hayata geçirildiğine dair herhangi bir veri bulunmamaktadır. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 2. maddesinde ayrımcılığa ilişkin hükümler yer almaktadır. Madde, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kuralların, hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli veya sosyal köken ve siyasi veya diğer fikir yahut düşünceleriyle ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanacağına yer vermektedir. Bu olumlu düzenlemenin varlığına karşın uygulamada Türkçeden başka dil konuşan, özellikle Kürtçe konuşan tutuklu ve hükümlüleri çeşitli baskılarla karşılaştığını ve yasalarca tanınan bir dizi haktan yararlanamadıklarına dair şikayetler söz konusudur. Türk hukukunda ayrımcılığa yol açabilen hukuki düzenlemeler. Türk hukukunda bazı hukuki düzenlemeler ayrımcılık içermese dahi uygulanışı itibariyle ayrımcılığa yol açabilmektedir. Aşağıda belirtilen iki düzenleme bu şekilde ayrımcı sonuçlara yol açabilmektedir. Şüphesiz ayrımcı sonuçlara yol açabilen düzenlemeler aşağıda belirtilen iki düzenleme ile sınırlı değildir. Bu düzenlemelere oldukça sık karşılaşıldığı ve yine sıklıkla gündeme geldikleri için örnek niteliğinde yer verilmiştir. Türk Ceza Kanunu. İfade özgürlüğü alanında sürekli eleştirilerle karşılaşan ve eski Türk Ceza Kanunu'nun 159. maddesinde yer alan Türklüğü tahkir ve tezif etme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda bazı farklılıklara karşın yine yer almıştır. Türk milletini, Türk Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama başlığını taşıyan 301. maddenin metni şöyledir. 1. Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2. Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 3. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. 4. Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması Adalet Bakanı'nın iznine bağlıdır. Madde metninde daha önce Türklüğü ifadesi yer almaktayken daha sonra bu ifade Türk milleti olarak değiştirilmiştir. Bu ifadenin anayasanın 66. maddesinde yer alan Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür ifadesi karşılığı olduğu ve bu nedenle maddede geçen Türk ifadesinin etnik bir kimliği değil vatandaşlığı ifade ettiği iddialarına karşın davalar genellikle Türk etnik kimliğinin aşağılandığı gerekçesiyle açılmaktadır. Türkiye'de yer alan diğer etnik kimlikler söz konusu olduğunda bu madde uygulanmamaktadır. Maddenin olumsuz anlamda uygulanışına örnek olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Hrant Dink Türkiye kararı verilebilir. Hrant Dink Türkiye. Kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hrant Dink'in Ceza Kanunu'nun 301. maddesi gereğince mahkumiyetine hükmedilmesinin Dink'i kamuoyu önünde özellikle de aşırı milliyetçi gruplara karşı tüm Türk kökenleri aşağılayan bir birey olarak gösterdiğini tespit etmiştir. Mahkeme, Yargıtay'ın ilgili kararında Türklük kavramının devletin kurucu unsurlarından birine, başka bir deyişle insan unsuruna, daha açık bir deyimle Türk milletine gönderme yaptığını ifade ettiğini ve kararda Türklüğün insani, dini ve tarihsel değerler yanında ulusal dil, ulusal duygular ve ulusal geleneklerden oluşan ulusal ve ahlaki değerlerin bütünü olarak tanımlandığını belirtmiştir. Mahkeme, Yargıtay'ın bu olay çerçevesinde Türklük kavramını yorumlayış biçiminin Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinin korumaya yöneldiği menfaatler açısından iki yönlü etkisi olduğunu ifade etmiştir. Mahkeme, ilk olarak devletin kurucu unsurlarından biri olarak Türk milletine gönderme yapıldığını ve böylece Türklüğün somut olarak hükümetin yürüttüğü siyasetle ve kurumlarının faaliyetleriyle vücuda gelen devletin bizatihi kendisini andırdığını vurgulamıştır. Mahkeme, ikinci olaraksa Yargıtay tarafından yapılan tanımın Türklük kavramını dini, tarihi, dilsel ve geleneksel olarak Türklere aidiyetle sınırlandırarak uluslararası antlaşmalarla tanınan ya da tanınmayan her türlü dini, dilsel ve etnik azınlığı Türklük tanımından dışladığını belirtmiştir. Mahkeme, bu şekilde yorumlanan Türklük ya da Türk milleti kavramlarının Yargıtay için devlet kurumlarının belli bir konuda, başka bir deyişle Ermeni azınlığın kimliği konusunda yürüttüğü somut siyasetin bir sembolü haline geldiğini gözlemlemiş ve bu siyasete başka bir deyişle bu konudaki resmi teze yönelik her türlü eleştirinin Türklüğü ya da Türk milletini aşağılayan, hor gören ve küçük düşüren bir ifade olarak değerlendirildiğine karar vermiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı, Hrant Dink, Türkiye, başvuru numarası 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 ve 7124/09. Karar tarihi 14.09.2010. Para 107, 130, 131, 132. Kararın Oya Boyar tarafından yapılan Türkçe çevirisi için bakınız http://www.biyanet.org/files/doc/files/30/30/165/original Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Din Kararı Hotmail Erişim 6.1.2011. 2006, 2007 ve 2008 yılları içerisinde bu suçtan dolayı 1137 dava sonuçlanmış, yargılanan 1760 sanıktan 428 kişi çeşitli mahkumiyetlere çarptırılmıştır. 2009 yılına ait veriler henüz yayınlanmamıştır. Bakınız http://www.adlisicil.adalet.gov.tr erişim 16.12.2009. Yukarıda Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında dile getirilen eleştiriler, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi açısından da geçerlilik taşımaktadır. 14. ayrımın sonu sayfa 110.